Ayrım 22.
Doktorların söylediğine göre sarılık olmuştu. Doktorların onu iyileştirmeleri, kanını almaları ve ona verdikleri ilaçlar sonucu oldu. Kurtuluşundan hastalanmasına değin olup biten şeylerden hiçbiri Pierre'in üzerinde hemen hiçbir iz bırakmamıştı. Zaman zaman yağmurlu, zaman zaman karlı, kül renkli, can sıkıcı havayı, fizik bir ağrı haline alan üzüntüsünü ve ayakları ile belindeki ağrıyı anımsıyordu yalnız. Genel olarak herkesin uğradığı felaketlerden edindiği izlenimler, insanların çektiği acılarda aklındaydı. Subayların tedirgin edici merakını, ona çeşit çeşit sorular soran generallerin, bir fayton ve at bulabilmek için uğraşmalarını ve en önemlisi, o sırada düşünme ve duyma yeteneğinden yoksun kalışını anımsıyordu. Kurtulduğu gün, Petya Rostov'un cesedini görmüştü. Prens Andrei'nin Borodino'dan sonra daha 3 ay yaşadığını, ancak kısa bir süre önce Yaroslav'da Rostovların evinde öldüğünü de öğrenmişti aynı gün. Ve gene o gün bu bilgileri ona veren Denisov, Pierre'in bunu çoktandır bildiğini sanarak, Helen'in de öldüğünü söylemişti söz sırasında. Pierre'e bütün bunlar o zamanlar yalnızca tuhaf görünmüştü. Duyumsuyordu ki bütün bu bilgileri iyice kavramasına olanak yoktu. O sırada insanların birbirlerini öldürmekle uğraştıkları bu yerlerden uzaklaşıp bir an önce sığınabileceği sakin bir yere gitmek ve orada bir süre içinde öğrendiği bütün bu tuhaf, bu yeni şeyleri başından sonuna değin iyice düşünebilmek için telaşlanıyordu yalnız. Ama orada varır varmaz hastalandı. Kendine geldiği vakit çevresinde Moskova'dan gelmiş 2 uşağını gördü. Bunlar Trenti ile Vaska'ydı. Elste Pierre'in çiftliğinde oturan büyük konteste Pierre'in tutsaklıktan kurtulduğunu, sonra da hastalandığını işitince ona bakmak için hemen gelmişti. Pierre ancak iyileşmeye başlayınca, son aylarda kendisi için artık alışılmış hale gelen izlenimlerden yavaş yavaş kurtulmaya başladı. Artık hiç kimseyi ertesi günü bir yere gönderemeyeceğini, kimsenin sıcacık yatağını altından alamayacağını, o gün kesinlikle öğle yemeği yiyeceğini düşünüyor, bu düşüncelere kendisini alıştırıyordu. Ama daha uzun bir süre düşlerinde tutsaklıktaki koşulların içinde yaşadığını gördü. Kurtulduktan sonra aldığı bilgileri de yavaş yavaş kavrayabiliyordu artık. Prens Andrei'nin karısının ölümlerini ve Fransızların yok edilişini bu arada öğrendi. Mutlu özgürlük duygusunun, o derin ve insana özgü ve yürekten kopup gelen özgürlük duygusunun bilincine ilk kez Moskova'dan çıkışındaki ilk mola yerinde varmıştı. Sağlığına gene kavuşurken bu duygu ta derinliklerine değin bütün varlığını doldurmuştu. Dış koşullara bağlı olmayan, yüreğine özgü, ruhsal bir şey olan bu özgürlüğün şimdi ayrıca bir de dış özgürlükle süslenişine, bir lüks durumuna gelişine şaşırıp kalıyordu. Yabancı bir kentte tek başınaydı, hiç tanıdığı yoktu. Hiç kimse ondan bir şey istemiyordu. Kimse onu hiçbir yere göndermiyordu. İstediği her şey elindeydi. Eskiden karısının yüzünden ona hep üzüntü veren düşünceler yok olmuştu şimdi. Çünkü karısı da yaşamıyordu artık. Kendisine temiz bir örtünün yayıldığı sofrada nefis kokan et suyu ikram ettikleri ya da geceleri temiz, yumuşak bir yatağa yattığı ve artık karısının da Fransızların da yok olduğunu anımsadığı zaman hep kendi kendine "Ah ne deyin iyi, ne hoş şey" diyordu durmadan. "Ah ne deyin iyi, ne deyin hoş." Sonra eski alışkanlığına uyarak kendi kendine hemen "Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacağım?" diye soruyor. Hemen sonra da gene kendi kendine yanıt veriyordu. "Hiçbir şey yapmayacağım. Yalnız yaşayacağım. Ah ne hoş şey." Eskiden kendisine acı veren ve sürekli arayıp durduğu şey, yani amaç, hedef denilen şey artık onun için yoktu. O arayıp durduğu amacın şimdi kendisi için yok olması, yalnız o sırada rastgele duyumsadığı bir şey değildi. Duyumsuyordu ki zaten ortada böyle bir amaç yoktu. Olamazdı da. Hem ona bu eksiksiz, bu sevinç dolu özgürlük duygusunu veren, bütün bu süre içinde ona mutlu eden de bu amaç yokluğuydu. Artık bir amacı olamazdı. Çünkü şimdi inancı vardı. Kimi kurallara, sözlere ya da düşüncelere değil de yaşayan ve her an varlığı duyulan Tanrı'ya inanıyordu. Tanrı'yı kendi kendine uydurduğu amaçlarda anardı eskiden. Kendine bir amaç arayışı, Tanrı'yı arayıştan başka bir şey değildi. Sonra birden tutsak olarak tutulduğu yerde aklıyla değil, doğrudan doğruya duygularıyla, dadısının kendisine yıllar önce söylediklerinin doğru olduğunu, Tanrı'nın işte orada, burada, her yerde karşısında olduğunu anlamıştı. Tutsaklıkta öğrenmişti ki, Karatayev'in yüreğindeki Tanrı, Masonların evrenin ulu mimarından daha sonsuz, daha yüce, daha zor kavranılır bir varlıktı. Gözlerini zorlayarak uzaklara dikkatle bakarken aradığını ayaklarının dibinde bulan bir insanın ruh hali içindeydi. Ömrü boyunca uzaklara, çevresindeki insanların başları üzerinden ta ilerilere bakıp durmuştu. Oysa gözlerini zorlamasına hiç gerek yoktu. Yalnız önüne bakması yeterliydi. Hiçbir şeyde yüce, ulaşılmaz, sınırsız, sonsuz bir şey görmesini bilememişti daha önce. Yalnız duyumsuyor, öyle olması gerektiğini, bu yüceliğin bir yerlerde bulunduğunu düşünüyor, onu arıyordu. Kendisine yakın olan, anlaşılabilecek her şeyde yalnız sınırlı, alçalmış, günlük yaşantıyla dönük, anlamsız bir yön görüyordu. Sonunda eline bir dürbün aldığını canlandırıyor uzaklara, bayağı o günlük yaşantıya dönük şeylerin ötesinde, uzak sislerin arkasında gizlenenlere bakıyor. Bunların kendisine yalnız iyi görülemedikleri için, belirsiz oldukları için, yüce ve sonsuz duygusunu verdiklerini sanıyordu. Avrupa'daki yaşantı, politika, masonluk, felsefe, iyilikseverlik ona böyle görünüyordu hep. Ama kendisini, kişiliğine yakıştıramadığı bu duygulara kaptırdığı anlarda bile aklı o uzaklara gidiyor, oralarda da aynı günlük yaşantıya dönük sıradan anlamsız şeyler görüyordu. Şimdi ise her şeyden önce ölümsüz ve sonsuz bir yön görmeyi öğrenmişti. Onu görebilmek, onu seyretmekten zevk alabilmek için, şimdiye değin insanların başları üzerinden uzaklara doğru bakmak için kullandığı o dürbünü elinden fırlatıp atmış, sevinçle çevresinde sonsuzluğa değin değişip duran, sonsuzluğa değin yüce kalan, insanın aklının alamayacağı, ucu bucağı olmayan sonsuz yaşamın akışını seyrediyordu. Ne deyin yakından baksa, o deyin mutlu ve dingin oluyordu bütün her şey. Gerçi daha önce aklının bütün yapıtlarını yok eden o korkunç niçin sorusu şimdi de vardı. Ama şimdi bu niçin sorusuna her zaman içinde basit bir karşılık buluyordu. Çünkü Tanrı vardır. O Tanrı ki, istenci dışında bir insanın başından bir tek saç bile düşmez. Pierre davranışları bakımından hemen hemen hiç değişmemiş, dış görünüşü bile eskisi gibiydi. Eskisi gibi dalgın görünüyordu ve her zaman zihni, gözlerinin önünde olanla değil de bambaşka, özel bir konuyla uğraşıyordu sanki. Eski davranışıyla şimdiki durumu arasındaki ayrım şuydu. Önünde olanı unuttuğu, kendisine söylenenin fark etmediği vakit, yaşlılara özgü bir tavırla alnını kırıştırarak kendisinden çok uzakta duran bir şeyi görmeye çabalıyormuş ama onu bir türlü göremiyormuş gibiydi eskiden. Şimdi gene kendisine söyleneni ve karşısında olanı unutuyordu ama dudaklarında hemen hemen belirsiz, alaylı bir gülümseyişti. Önünde durana dikkatle bakıyor, kendisine söyleneni dikkatle dinliyordu. Öyleyken belliydi ki o anda gördüğü, işittiği şeyler bambaşkadır. Eskiden iyi yürekli ama mutsuz bir insan olarak görünüyordu. Bu yüzden insanlar ellerinde olmayarak ondan uzaklaşıyordu. Şimdi ise dudağında hep yaşamaktan doğan sevinçli bir gülümseyiş titriyor, gözlerinde de insanların durumlarıyla ilgili olduğunu belirten bir ışık parlıyordu. Kendisi gibi yaşamaktan hoşnut olup olmadıklarını soruyordu sanki onlara. İnsanlar da onun yanında olmaktan zevk alıyorlardı. Eskiden çok konuşur, öfkelenir, konuştuğu zaman da başkalarını çok az dinlerdi. Şimdi ise kendini seyrek olarak konuşmaya kaptırıyordu. Ve insanları dinlemesini öyle biliyordu ki, herkes ona ruhunun derinliklerinde sakladığı en özel gizlerini bile seve seve açıyordu. Onu hiçbir zaman sevmemiş olan, dahası özellikle Kont'un ölümünden sonra ona karşı minnet borcu altında kaldığından özel bir düşmanlık duyan prenses, Pierre'in nankörlüğüne karşın yalnız ona bakmayı görev saydığını belirtmek için gelmiş ama yanında kısa bir süre kaldıktan sonra acı ve şaşkınlıkla onu sevmeye başladığını duyumsamıştı. Pierre hiçbir zaman prensesin kendisi için iyi duygular beslemesini sağlayacak dal kavukluk gösterilerinde bulunmuyordu. Onu yalnız kişiliğini merak ederek inceleyip duruyordu. Eskiden prenses onun kendisine çevrilen bakışlarında bir aldırmazlık, bir alay sezer. Bu yüzden de başka insanların karşısında olduğu gibi onun karşısında da kasılır. Yalnız yaşama kafa tutan yönlerini gösterirdi. Şimdi ise tam tersine Pierre'in ruhunda en gizli tuttuğu yönleri ortaya çıkarmaya çalıştığını duyumsuyor gibiydi. Bu yüzden önce pek güvenmeden ama sonradan bir minnet duygusuyla karakterinin gizli kalan en iyi yönlerini açıklamaktan çekinmiyordu. En kurnaz insan bile prensesin hayalinde gençliğinin en güzel anılarını yeniden canlandırarak, o anıların sevincini, mutluluğunu onunla paylaşarak, daha ustaca güvenini kazanıp gizlice iç dünyasına sokulamazdı. Oysa Pierre'in bütün kurnazlığı, yalnız o yaşama küskün, o soğuk ve kendine özgü gururu olan prensesin ruhunda insancıl duyguları uyandırmak zevkini tatma olanaklarını aramaktan başka bir şey değildi. Evet, kötü insanların etkisi altında değil de, benim gibi insanların etkisi altında olduğu zaman gerçekten çok iyi yürekli bir insan oluyor, diyordu prenses kendi kendine. Pierre'deki değişikliği, uşakları Trenti ve Vaska da kendilerine özgü bir biçimde fark etmişti. Onlara göre efendileri çok sade bir insan olmuştu. Trenti sık sık efendisinin sırtından giysilerini aldıktan sonra elinde giysiler ve Pierre'in çizmeleriyle iyi geceler diledikten sonra acaba bey kendisiyle konuşmaya girişir mi diye gitmek için telaşlanmıyordu hiç. Çoğu zaman Pierre de Trenti'nin kendisiyle konuşmak istediğini görüp onu durduruyor. Anlat bakalım. Kendinize nasıl yiyecek buluyorsunuz diye soruyordu. O zaman Trenti, Moskova'nın nasıl soyulduğunu anlatmaya koyuluyor, ölen konttan söz ediyor, elinde giysiler, uzun uzun öyküler anlatarak ayakta duruyor, kimi vakitte Pierre'in anlattıklarını dinliyor, yanından ayrılıp sofaya giderken, içinde efendisine yakın olduğunu sezmekten doğan bir sevinç, dostça bir sevgi duyuyordu. Onu tedavi eden ve her gün ziyarete gelen doktor, mesleğinin gereği olarak her zaman hastasının karşısında her dakikası değerli olan bir insan tavrı takınmayı görev saydığı halde onun yanında saatlerce oturuyor, ona hastalarının özellikle de bayan hastalarının huyları konusundaki izlenimlerini ve en çok sevdiği öyküleri anlatıyordu. İşte böyle bir insanla konuşmak insana zevk veriyor diyordu. Bizim taşrada böyle insan nerede? Otelde Napolyon ordusundan birkaç tutsak subay vardı. Doktor bunlardan birini, genç bir İtalyan subayını getirdi Pierre'e. Sık sık görüşmeye başladılar. Prenses İtalyan'ın Pierre'e karşı gösterdiği sevgiye bakarak durmadan gülümsüyordu. Belliydi ki ancak Pierre'e gelip onunla konuşabildiği, ona geçmişte başından geçenleri, geçmişteki aile yaşamını, aşkını anlattığı ve Fransızlara özellikle Napolyon'a karşı duyduğu öfkeyi açığa vurduğu vakit mutlu olabiliyordu. Şöyle diyordu Pierre'e. Bütün Ruslar size benziyorlarsa, sizin gibi bir ulusa karşı savaş açmak günahtır. Siz ki Fransızların elinde bu deyin acı çektiniz, onlara karşı kin bile duymuyorsunuz. Pierre, İtalyan'ın ruhunda uyandırdığı bu tutkuya varan sevgiyi de onun ruhunda en iyi duyguları uyandırarak bu duyguları gözlemekten zevk aldığı için hak etmişti. Orel'de kaldığı son günlerde eskiden tanıdığı yaşlı bir mason geldi Pierre'e. Bu Kont Vilarski'ydi. 1807'de onun mason locasına girmesini sağlayan Vilarski, Orel'de büyük çiftlikleri olan zengin bir Rus kadınıyla evliydi. Kentte geçici olarak besin işleriyle görevlendirilmişti. Bezuhov'un Orel'de olduğunu öğrenince, aralarında öyle yakın dostluk olmadığı halde, genel olarak çölde karşılaşan iki insanın birbirlerine gösterecekleri dostluk türünden bir yakınlık gösterisinde bulunmak için onu ziyaret etmişti. Orel'de sıkılıyordu. Kendisiyle aynı çevreden olan ve sandığı gibi çıkarları aynı olan bir insanla karşılaşmaktan ötürü mutluluk duyuyordu. Ama hemen şaşkınlıkla Pierre'in gerçek yaşantıdan çok çok geri kaldığını, dahası ona kalırsa büyük bir uyuşukluk ve bencillik içine düştüğünü fark etti. Ona, "Paslanıyoruz dostum," diyordu. Buna karşılık ona, şimdi Pierre'in yanında bulunmak eskisinden daha çok zevk veriyordu. Bu nedenle ona her gün geliyordu. Pierre ise şimdi Vilarski'ye bakarken ya da onu dinlerken herhalde çok kısa bir süre önce kendisinin de onun gibi olduğunu düşünüyor ve bunu düşünmek bile ona tuhaf, dahası dayanılmaz bir şey olarak görünüyordu. Vilarski evliydi, bir aile babasıydı. Karısının çiftliğiyle, kendi işleriyle, mesleğiyle ve ailesiyle uğraşıp duruyordu. Bütün bu uğraşmalarını yaşamın özüne inmesine birer engel sayıyor, hepsinin küçümsenecek şeyler olduğunu sanıyordu. Çünkü hepsi yalnız kişisel olarak kendisinin ve ailesinin mutluluğunu sağlamak amacına yöneliyordu. Bütün dikkati askerlikle, yönetsel işlerle, siyasalla ve masonlukla ilgili konular üzerinde toplanıyordu. Pierre ise şimdi onun bu görüşünü değiştirmeye çalışmadan, onu suçlamadan, sürekli olarak sessiz, sevinç dolu ve içinden eğleniyormuş gibi biraz alaylı bir tavırla onun bu tuhaf ama kendisine hiç de yabancı gelmeyen bu halini zevkle seyrediyordu. Vilarski ile, prensesle, doktorla ve genel olarak şimdi rastladığı bütün insanlarla olan ilişkilerinde hepsinin kendisine karşı iyi duygular beslemesini sağlayan, bunu hak ettiren yeni bir özellik vardı. Bu da Pierre'in her insanın ayrı ayrı düşünebileceğini, ayrı ayrı duyguları olabileceğini ve olaylara değişik açılardan bakabileceğini, aynı zamanda bir insanın sözlerle kanılarından caydırılamayacağını kabul etmesiydi. Aslında her insanda bir hak olan bu özellik, eskiden Pierre'i huzursuzluk içinde bıraktığı ve sinirlendirdiği halde, şimdi insanlara karşı ilgi göstermesinin ve yardım etme eğiliminde olmasının asıl nedeni durumuna gelmişti. İnsanlar arasındaki ayrılık, dahası kimi vakit kendisinin yaşam konusundaki bakış açısına büsbütün aykırı görüşler ve insanların kendi aralarındaki aykırılıklar Pierre'e zevk veriyor, onlarla yumuşak bir tavırla için için eğlenmesine yol açıyordu artık. Pierre şimdi kılgısal işlerde de kendisinden beklenmedik bir beceriklilik, eskiden sahip olmadığı bir ciddilik duyumsuyordu. Eskiden bir para sorunu, özellikle kendisinden para yardımı istenmesi, ki çok zengin bir insan olduğu için bu sık sık başına geliyordu, onu çözümlenmez bir heyecan, bir şaşkınlık içinde bırakırdı. Vereyim mi, vermeyeyim mi diye kendi kendine sorar dururdu hep. Bende para var, oysa o paradan yoksun, acaba en yoksun olduğu hangisi, belki ikisi de beni aldatıyorlar, kim bilir. Bütün bu varsayımlara eskiden hiçbir çözüm yolu bulamaz, elinde para verken herkese istediğini verirdi. Servetiyle ilgili olan her sorunun karşısında da biri kendisine falanca biçimde davranmasını söyler, öbürü ise bambaşka bir çareye başvurmasını öğütlerken aynı şaşkınlık içinde kalırdı. Şimdi ise şaşkınlıkla görüyordu ki bütün bu sorunlar karşısında artık hiçbir kuşku duymuyor, hiç şaşırmıyordu. Şimdi içinde sakin, kendisinin de bilmediği kim yasalara göre yapılması gereken ve gerekmeyen konularda karar veren bir yargıç vardı. Şimdi de eskisi gibi para işlerine karşı aldırmazdı. Ama şimdi ne yapılacağını, daha doğrusu neyi yapmamak gerektiğini kararsızlığa düşmeden kesin olarak biliyordu. İçindeki o yeni yargıcın ilk karar uygulaması, Pierre'i ziyarete gelen ve ona kahramanlıkları konusunda uzun uzun pek çok şey anlattıktan sonra hemen hemen buyururcasına karısına ve çocuklarına göndermek üzere 4000 frank vermesini isteyen tutsak Fransız albayının isteğine verdiği yanıt oldu. Pierre hiç zorluk çekmeden ve gerginliğe kapılmadan, dahası sonradan bunun kendisi için ne deyin basit ve ne deyin kolay olduğuna kendisi de şaşırarak Fransız'ın isteğini geri çevirdi. Oysa eskiden böyle bir şey ona çözümlenemeyecek derecede zor görünürdü. Bununla birlikte albaya olmaz yanıtını verirken kendi kendine Orel'den gideceği sırada o Fransız subayının ihtiyacı olan parayı bulabilmesi için kurnazca bir çare yaratmak gerektiğine karar verdi. Pierre'in kılgısal işler konusundaki yeri görüşünü ve bu bakımdan ne deyin değiştiğini, karısının borçlarıyla Moskova'daki evlerin ve Sayfiye'deki köşklerin yeniden onarılmaması gibi işlerde verdiği kararlar da yansıtıyordu. Oral'deyken çiftliklerin genel müdürü gelmiş, onunla genellikle değişmiş olan gelir kaynakları konusunda görüşmüş, hesap vermişti. Yaptığı hesaplara göre Moskova yangını Pierre'e hemen hemen 2 milyona patlamıştı. Genel müdür onu avutmak için bu yitiklere karşın gelirinin hiç azalmayacağını, tersine artacağını belirtmişti. Ancak böyle olabilmesi, büyük kontesin ölümünden sonra ona geçmiş olan borçları ödemekten vazgeçmesine bağlıydı. Bunları ödemeye onu zorlayamazlardı. Ayrıca Moskova'da ve dolaylarında her yıl 81 rubleye mal oldukları halde hiç gelir getirmeyen evlerden de vazgeçmeliydi. Pierre neşeyle gülümseyerek, ''Evet, evet, doğru söylüyorsunuz.'' diyordu. ''Evet, evet, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Demek Moskova'nın yanmasından ötürü çok daha zengin oldum.'' Ama Ocak ayında Moskova'dan Savelyiç geldi ve durumu anlatarak mimarın oradaki evlerle dolaylarındaki köşkler için hazırladığı planı Pierre'e sunup bu işlerden artık kararlaştırılmış şeyler olarak söz etti. Aynı sırada Pierre, Prens Vasili ile başka dostlarından mektupları aldı. Bu mektuplarda karısının borçlarından söz ediliyordu. O zaman Pierre, genel müdürün bu deyin ballandırdığı planın doğru olmadığına, karısıyla ilgili işleri bitirmek için Petersburg'a gitmesinin, sonra da Moskova'daki evleri onartmasının gerekli olduğuna karar verdi. Niçin gerekli olduğunu da bilmiyordu. Bunu yapmanın zorunlu olduğunu biliyordu yalnız. Bu kararı yüzünden gelirinin 1/4'ünü yitirmiş olacaktı. Ama gene de bunu yapmalıydı. Öyle duyumsuyordu. Vilarski de Moskova'ya gidiyordu. Dolayısıyla da birlikte gitmeye karar verdiler. Orel de sağlık durumu düzelirken içinde bir sevinç, bir özgürlük, bir yaşama tutkusu duymuştu. Ama yola çıkıp da kendisini artık hiçbir şeyin sınırlamadığı bir dünyada bulduğu, çevresinde yüzlerce yeni yüz gördüğü vakit bu duygusu daha da şiddetlendi. Bütün yolculuk boyunca tatile çıkmış bir öğrenci gibi duyumsadı kendini hep. Karşılaştığı bütün kişiler, arabacı da, handaki bakıcı da, yol üstünde rastladığı ya da köyde gördüğü köylüler de, hepsinin kendisi için yepyeni bir anlamı vardı. Durmadan yoksulluktan ve Avrupa'ya göre geri kalmışlıktan, Rusya'daki cahillikten yakınan Vilarski'nin sözleri duyduğu bu sevinci güçlendiriyordu üstelik. Vilarski'nin cansız gördüğü şeylerde her şeyi yapabilecek olağanüstü bir yaşam gücü görüyordu. Karların ortasında, bu uçsuz bucaksız boşlukta kendine özgü bir yaratılışı olan parçalanmaz bir bütün olarak yaşayan halkın sağ kalmasını sağlayan, ona destek olan işte bu güçtü. Pierre Vilarski'ye karşı çıkmıyor, onu dinlerken düşüncelerini sözüm ona kabul ediyormuş gibi. Çünkü bir sonuca varılamayacak, gereksiz tartışmalara girişmemelerinin en kısa yolu bu, görünüşteki kabul edişti. Sevinçle, gülümsemekle yetiniyordu hep. Karıncaların bozulmuş bir karınca yuvasına niçin telaşla üşüştüklerini, niçin bir yuvadan çöp, karınca yumurtası ve ölü karıncalar taşıyarak oradan uzaklaşırken başka karıncaların gene yuvaya döndüklerini, niçin birbirlerine çarptıklarını, niçin dövüştüklerini açıklamak ne deyin zorsa, Fransızların çıkışından sonra o Ekim ayında içinde hükümet konağı da kutsal yerler de olmak üzere tıpkı Ağustos ayındaki Moskova gibi olduğu görülüyordu. Her şey yok olmuştu. Yalnız elle tutulmaz ama güçlü ve parçalanmaz bir şey ayakta duruyordu daha. Moskova düşmandan temizlendikten sonra her yandan oraya akın eden insanları sürükleyen nedenler türlü türlü ve kişiseldi. Dahası başlangıçta yabanıl, hayvani nedenlerdi. Yalnız bir tek duygu herkes de aynı biçimde kendini gösteriyordu. Eskiden Moskova adı verilen yerde kendine bir devinim, bir iş alanı bulmak, gücünü orada uygulamak eğilimiydi o da. Bir hafta sonra Moskova'da yaşayanların sayısı 15 bini, iki hafta sonra da 25 bini bulmuş, sonradan da nüfus artışı aynı hızla sürüp gitmişti. Gittikçe artarak 1813 yılı güzünde 1812 yılındaki nüfusu aşan bir sayıya ulaşmıştı. Moskova'ya ilk giren Vincent Gorode'nin birliğindeki kazaklar, komşu köylerden gelen köylüler ve Moskova'dan kaçıp da dolaylarında saklanan Moskovalılardı. Yağma edilmiş Moskova'ya giren Ruslar onu bu halde görünce bir kez de kendileri yağmaya kalkıştılar. Onlar da Fransızların yaptıklarını yineliyorlardı. Köylü arabaları Moskova'ya yağmalanmış evlerde, sokaklarda bırakılmış ne varsa hepsini toplayıp köylere götürmek amacıyla geliyorlardı. Kazaklar ellerine geçirdikleri her şeyi köylerine götürüyor, ev sahibi olanlar başka evlerde bulunanları bunların kendilerinin olduğunu ileri sürerek evlerine taşıyorlardı. Ama ilk soygunculardan sonra daha başkaları geliyor, onları üçüncü grup soyguncular izliyor ve böylece soyguncuların sayısı gittikçe artıyor, durum giderek zorlaşıyor, daha belirli, daha kesin bir biçim alıyordu. Fransızlar Moskova'yı boş bulmuşlardı ama Moskova o sırada bütün organları olağan işleyen, çeşitli dallarıyla gönderilen malları, çeşit çeşit meslek kolları, lüks yerleri, hükümet daireleri ve dinsel yerleriyle olağan yaşayan bir kentti. Gerçi bütün bu biçimsel örgütler cansızdı ama henüz yok olmamışlardı. Dizi dizi dükkanlar, mağazalar, işporto tezgahları, pazarlar vardı. Çoğunda mal da bulunuyordu. Fabrikalar, atölyeler, saraylar, zengin köşkler vardı. Hep